Ayrım 7, Liyakat, Candaş Tolga Işık, sayfa 74. Büyüyünce ne olmak istiyorsun fenomeni? Oturduğum sitede komşumun 11 yaşındaki oğlu Ebir'le konuşurken her çocuğun hayatında muhatap olduğu o soruyu sordum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Emir? Soru Ebir için sürpriz miydi bilmiyorum ama onun verdiği cevap benim için öyle oldu.
Fenomen.
Kısa süreli bir şokun ardından toparlanıp tekrar sordum. Ne fenomeni?
Fark etmez. Instagram, Twitter, YouTube, duruma göre bakacağım.
Hayatını sosyal medyaya vakfetmiş çok yakın bir arkadaşım bir alışveriş sitesiyle yaptığı anlaşma gereği sadece o siteden Instagram üzerinden ayda 250 bin lira kazandığını söyledi. İnanmadım. O ay kestiği faturayı gönderdi. Sahiden de kazanmıştı. Hemen Türkiye'nin en büyük sanayi üretimini yapan ilk iki holdinginin CEO'suna ulaştım. Durumu anlattım. İsimlerinin saklı kalacağı sözü vererek siz bu kadar kazanıyor musunuz dedim. Her ikisinden de aldığım cevap maalesef hayır oldu. Bir yaz akşamı Bozcaada'da Cengo'nun battı balıkta oturuyoruz. Karşı masamıza 3-4 gençten hanımefendi oturdu. Aralarından biri sürekli masalarına gelen insanlarla fotoğraf çektirince merak ettim. Cengo'ya kim bu hanımefendi diye sordum.
Tanımıyor musun abi? Instagram fenomeni dedi.
Açtık baktık birkaç yüz bin takipçili hanımefendinin alameti farikasını anlamaya çalıştık.
Sesi mi güzel? Yok. Oyunculuk kabiliyeti mi? Yok.
Mizah mı? Yok. Mankenlik, modellik? Yok. Yazar, çizer? Yok. İlim bilim sahibi yok. Ünlü birinin bir ailenin bir şeyi mi yok.
Çıldıracağım. Sokaktan akın akın gelen insanla fotoğraf çektirecek kadar hayran kitlesine hangi özelliğiyle sahip oldu bu kardeşimiz?
20 yıl önce gitmiştim ilk Bozcaada'ya. İnsanlar iletişim alanında duayen isim Bozcaada sevdalısı Emeritus Profesör Haluk Şahin'le sohbet etmeye çalışır. Ata Demirer de Feridun Düz Ağaç'la fotoğraf çektirirdi. Çıta ne ara buraya düşmüştü. Olayı idrak edebilmek için masalarına kulak kabarttım. İki kişi daha geldi yanlarına. Şu diyaloga bizzat şahit oldum.
Ne iş yapıyorsunuz?
Matematik öğretmeniyim. Sizin mesleğiniz ne?
Instagram fenomeniyim.
Büyüyünce fenomen olmak isteyen Emir henüz 11 yaşında bir çocuktu. Ancak mesleği sorulduğunda Instagram fenomeni diyen arkadaşımız aklı başında bir yetişkindi. Ve ne yaptığının son derece farkındaydı. Sadece fotoğraf video paylaşarak kazandığı para ve şöhret onun bir insanın yaşam boyu kendisine sorması gereken o temel soruyu sorma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaya yetmişti.
Güreşçi Banka Yönetim Kurulu'nda.
Merkez Bankası para politikalarını belirleyen kuruluşların başında gelir. Bu kurum fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve araçlarını seçer. Bağımsız kararlarla para politikası üretiminde ve uygulamasında etkin rol oynar. Para piyasasındaki arz ve talep dengesini etkilemek üzere para basar, borç alır ve verir, faiz oranlarını belirler, açık piyasa ve döviz alım satımı gibi para politikası araçlarını kullanır. Modern ekonomilerde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fiyat istikrarı sağlamanın ön koşulu olarak kabul edilir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ise iki önemli göstergeyle ölçülür. Amaç bağımsızlığı. Yani kurumun kendi politikalarını siyasi etkiden bağımsız olarak belirlemesi ve uygulaması ve araç bağımsızlığı, yani para politikası araçlarını siyasi müdahale olmadan serbestçe kullanabilmesi. Bu iki göstergeye göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı açık. Sadece bu iki göstergeye göre de değil, bu iki göstergede dahil ekonomiyle alakalı hiçbir teknik bilgiden haberdar olmayan, sadece günlük haberleri takip eden sıradan bir vatandaşa göre de değil. 2019-2020 arasında bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 3 farklı başkan gördü. Vatandaşa hesap verme noktasındaki siyasetçilerin Merkez Bankası uygulamalarını, kararlarını eleştirmesi yeni bir şey değil. Ama hükümetin istediği kararları almadığı için sınıf başkanı değiştirir gibi mütemadiyen Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıp yerine yenisini atamasına ilk kez şahitlik ettik. 2020'nin Kasım ayında göreve gelen yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın liyakat anlamında o koltuğa yeterliliği tartışılmaz. Lakin bir o kadar tartışılmaz olan bir başka yanı ise Ağbal'ın AK Partili kimliği, yani bağımlılığı. Pardon, bağımsızlığı. Hoş Ağbal'ı o bağımsızlık da koltukta tutmaya yetmedi. 20 ay içinde 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirerek bu alanda küresel bir rekora imza atılırken, eskiden aranan İmam Hatip mezunu ya da milli görüş kökenli olmak gibi kriterler yerine yukarıdan gelen talimatları itiraz etmeden eksiksiz uygulamak, hatta hiç inanmıyor olsam bile talimat geldiği an itibarıyla o fikir uğruna ölecekmişçesine savunabilme kriterinin arandığına tanıklık ettik. Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı ve hatta Maliye Bakanı'nda aradan özellik, iyi bir üniversite diploması, ekonomi alanında deneyim ya da ne bileyim uluslararası anlamda itibarlı bir kariyer değil. Tak diye gelen emri şak diye uygulayacak bir sadakat. Bu kitabı yazmaya başladığımda görevde olan Maliye Bakanı'ndan sonra 2, görevde olan Merkez Bankası Başkanı'ndan sonra da 3 Merkez Bankası Başkanı değişti. Dolar kitaba başladığımda 7,5 liraydı. Kitabı yayın evine teslim ederken 13,5'u gördü. Ekonomide liyakatten uzaklaşıldıkça ödenen bedel çok açık değil mi? Hazır ekonomi bahsinden söz açılmışken ve konumuz bankacılık sektörüne gelmişken 2020 Türkiye'sindeki bir başka garabetten söz etmeden geçemeyeceğim. Bankacılık hiç şüphe yok ki ekonominin ana sektörlerinden biri. Türkiye bu alandaki ciddiyetsizliğin bedelini defalarca yaşadığı ekonomik krizlerle ödedi. Bankaları ve sektörü dingonun ahırına çeviren zihniyetin bedelini ülkemiz ve milletimiz daha da fakirleşerek ödedi. Aslına bakarsanız 2001 ekonomik krizinin bankacılık sektörünün memleketin ekonomisi için nasıl hayati bir damar olduğunu acı bir reçeteyle görmemizi sağladığını düşünüyorduk. Misal bankaların sadece denetlemesinin değil, yönetim kadrolarının da tamamen deneyimli, uzman, velhasıl liyakat sahibi kadrolardan kurulması gerekliliğine. Gördük ki yine yanılmışız. 2019'da ülkemizin en köklü ve büyük kamu bankalarından Vakıfbank'ın yönetim kuruluna atanan bir isim, herkese bu kadar da olmaz dedirtti. Öyle bir isim ki bankacılıkla tek ilişkisi ATM'den para çekmek. Olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atmış bir milli sporcuydu. Kariyerine yeni olimpiyat şampiyonları yetiştirmek yerine takım elbiseyi giyip milletvekili olarak devam etme kararı almıştı. Kendi kararıydı, hiçbirimizi ilgilendirmezdi. Yazık, bu kadar başarılı bir sporcu neden dünyada eşi benzeri olmayan bir kariyeri böyle tuhaf bir istikamete sokar deyip geçmekten ötesini yapamazdık. Ancak bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğini yapabilmeye dair hiçbir donanıma sahip olmadığı halde sırf siyasi kimliği ya da siyasi ilişkileri sebebiyle son derece alakasız bir koltuğa oturunca ister istemez bu kitaba konu oldu. Akut. Z kuşağı onun hakkında ne düşünüyor bilmiyorum ama 17 Ağustos 1999 depremini yaşayanlar için Nasuh Mahruhi sıradan bir dağcıdan çok daha fazlasıdır. Devletin bile 24 saat sonra ancak aklına gelen enkaz altındaki yüzlerce insan o ve onun kurduğu Akut sayesinde hayata tutunmuştu. Nasuh Mahruhi normal bir ülkede devlet üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirilirdi. Kurtardıkları her can için ülkenin farklı yerinde bir heykeli dikilirdi. Peki Türkiye'de ne oldu dersiniz? Nasuh Mahruhi 2016'da Sözcü'de kaleme aldığı yazıda neler olduğunu şöyle anlattı. Epey bir zamandır siyasi içerikli ve muhalif yazılarım, sosyal medya paylaşımlarım ve söylemlerim bahane edilerek bunlarda hiçbir sorumluluğu bulunmayan AKUT'a ve bazı AKUT ekiplerine devletin çeşitli kademelerinden siyasi baskılar yapıldığı, bu bölgelerde kamu yararı güden çalışmalarımıza destek verilmediği, her fırsatta engellendiği, acil ihbarlar bizle paylaşılmayarak operasyonlara çıkarılmadığımız, bazı yerleşkelerimizden çıkarılmaya çalışıldığımızdan daha önce bahsetmiştim. Ben Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum. Harp akademilerinin bu en üst düzey eğitim grubuna kabul edilen ilk ve tek STK lideriyim. Aydın ve sorumlu bir yurttaş olarak hükümetin çok yanlış ve çok zararlı politikalarını ve Ergenekon balyoz kumpaslarını eleştirdiğim 10 Kasım 2013'te yazdığım atama mektup yazımdan sonra 24 Kasım 2015'te bize tehdit olmayan Rus jetinin düşürülmesi, büyük stratejik hatasının arkasından yazdığım sosyal medya mesajından sonra son olarak 5 Ekim'de 17 adamımızı Yunanistan'a terk eden AKP ve sorumlu makamlardakileri eleştirdiğim söylemimden sonra veya AKP'nin ve hükümetin hoşuna gitmeyen her paylaşımımdan sonra AKP teşkilatı elindeki gücü AKUT'a ve AKUT ekiplerine karşı baskı unsuru olarak kullanmakta ve muhatap oldukları AKUT liderlerine ve gönüllülerine "Başkanınız öyle konuştuğu için bunlar başınıza geliyor, başkanınızı susturamazsanız bu baskılar devam edecek" denilmektedir. Nasuh Mahruki'nin kim olduğuna ve yaşadığı haksızlığa dair aynı yıl Yılmaz Özdil yine Sözcü'de adeta yaşananların fotoğrafını çekip gözümüzün önüne koydu. 2411 insan kurtardılar. 2411 insan. Depremde, enkazdan, selde, azgın sulardan, denizde boğulurken, heyelanda göçük altındayken, dağda donmak üzereyken, yangında alevler arasında, ormanda bir başına kaybolmuşken, 2411 insan. Otobüse bindirsen 50 otobüs dolusu hayat eder. Kedi, köpek, keçi, koyun, karetta, martı, karaca, keklik, porsuk, kertenkele, eşek, fok, tilki, hayvan deniyor ama 1047 can kurtardılar. 297 cenaze çıkardılar. Ölüyü kurtarsan ne olur, kurtarmasın ne olur diye küçümseyenler olabilir. Bazen öyle yerde ölürsün ki kardeşim, dağın başında, mağaranın dibinde, denizin derinliğinde, öylesine hiçleşirsin ki, bir kabri olsa da başında dua edebilsek diye yalvarır ailen. 20 senedir hayatımızdalar. Bu 20 sene zarfında 2548 kurtarma operasyonu yaptılar. Güne böl, 20 senenin 7 senesi operasyonda geçti. 3 günde bir yani. Buzda, çığda, karanlıkta, beton blokların altında. Seminerler verdiler, okulları dolaştılar. 1 milyona yakın vatandaşı doğal afet konusunda eğittiler. Ülke çapında 36 bölgede ekip var. İstanbul'daki merkez 365 gün 24 saat gece gündüz, bayram, yılbaşı aralıksız telefon telsiz başında ihbar bekliyor. Felaket anında derhal plan koordinasyon merkezi kuruluyor, ekip ve cihaz yönlendirmesi yapılıyor. Ve şimdi, sırf Nasuh'un fikirlerini beğenmiyorlar diye, sırf AKP'yi eleştiriyor diye, sırf gençlere rol model oluyor diye, sırf bu sebeplerle Nasuh'un kolunu bükmek için AKUT'a kumpas kuruyorlar. Saray oyunlarıyla AKUT'un yönetimini ele geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla AKUT'taki darbe girişimine sessiz kalıp bana ne diyen, aman ben karışmayayım diye düşünenler için yazıyorum bu satırları. Bu yazıyı kesip cebinizde saklayın. Yarın öbür gün enkaz altında kendinizle baş başa kaldığınızda, acaba beni kurtarmaya gelecekler mi diye beklerken çıkarır okursunuz. Ne yazık ki Yılmaz Özdil'in çektiği bu fotoğraf hiçbir şeyi değiştirmedi. Nasuh Mahruki'nin mecburi ayrılığından hemen sonra büyük bir hızla ele geçirilen AKUT'ta ilk iş arama kurtarma alanında bu kuruluşu dünya standartlarının üzerine çıkarmak değil, Mahruki ve arkadaşlarını sistemin dışına çıkarma seferberliği başlatmak oldu. ve son noktada 2019'da Nasuh Mahruki kurduğu AKUT'tan "Burası artık bizim kurduğumuz AKUT değil" diyerek ayrılmak zorunda bırakıldı. Mahruki 1994'te eski Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek 5 dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını almıştı. 1995'te Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996'da 7 kıtanın en yüksek dağına tırmanarak 7 zirveler projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcuydu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Çoğu Oyu, Lhotse ve K2 gibi zirvelere oksijen desteksiz tırmandı. 2010'da Everest Dağı'na ikinci kez çıktı. Ancak dünyanın en zorlu dağlarına tırmanmayı başaran bu adam, kendi ülkesindeki gözü dönmüş kadrolaşmaya karşı başarılı olamadı. Doğal afetler, felaketler ülkesi Türkiye'de arama kurtarma, hala yetişmiş insana en çok ihtiyacımız olan alanlardan biri. Mahruki ise bu alanda uluslararası donanıma, tecrübeye, itibara sahip birkaç Türk'ten biri. Bugün AKUT'ta olsaydı kim bilir kaç can kurtaracaktı. Peki nerede? Sırf siyasi iktidarı eleştirdiği, ülkeyi yöneten kadrolardan farklı düşündüğü için kendi kurduğu AKUT'tan ayrıldı, evde oturuyor. Onun yaşadıkları içi boşaltılan bir ülkenin hazin hikayesinin en acıklı sayfalarından biri olarak yakın tarihteki yerini aldı. Bir önceki sayfada Cumhuriyet'ten bir haber var. Bu haberde Bülent Ecevit, yanında Rahşan Ecevit, karşısında Nasuh Mahruki'nin resimleri yer almış. Yazı şöyle: Ecevit AKUT üyesi. Başbakan Bülent Ecevit dün Arama Kurtarma Derneği'nin, yani AKUT'un yeni binasının açılışını yaptı. AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Ecevit'in derneğin onur üyesi olmayı kabul ederek 2 yıl önce kendisine bir vesikalık fotoğrafını bıraktığını belirtti ve kartı boynuna asarak bir de AKUT kaskı hediye etti. Esentepe'de bulunan ve metruk haldeyken 5 yıllığına hazineden kiralanıp 4 ayda onarılarak AKUT genel merkezi haline getirilen binanın açılış töreni Ecevit arama kurtarma çalışmalarında hizmet veren K9 köpekleri Jenny ve Kevin'i sevdi. Jenny'nin elini yaladığını gören Bülent Ecevit eşi Rahşan Ecevit'e dönerek "Rahşan baksana elimi yalıyor" dedi. Türk Hava Kurumu 2021 Temmuz'unun sonunda 48 saat içinde 70'e yakın noktada orman yangını çıktı. Tarım Bakanı envanterimizde yangın söndürme uçağı yok açıklaması yapınca kamuoyunda bir zamanlar her yangına koşan, hatta yurt dışındaki yangınlara yetişen Türk Hava Kurumu THK akıllara geldi. Say neredeydi THK? Sorunun cevabını Türkiye'nin cayır cayır yandığı o günün akşamında bir haber kanalı verdi. Canlı yayına bağlanan THK'nın başına atanan kayyım başkan, ormanlarımız alev alev yanarken bir yakınının düğününe gittiğini itiraf ediyordu. Peki nasıl olmuştu da THK bu hale gelmişti? Anlatalım. Mustafa Kemal "İstikbal göklerdedir" dediğinde 1930'ların başıydı. Atamız her zamanki gibi kendi yaşadığı dönemden çok daha ileriyi görmüş, insanlığın geleceğinde hava sanayinin ve bu endüstrinin rolüne, önemine dikkati çekmişti. Cumhuriyet devrimleriyle tohumları atılan en önemli projelerden biri 1925'te THK'nın kurulmasıydı. Türkiye'de havacılık sanayini kurmak, askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için oluşturulan kurumun başına Cevat Abbas Gürer getirilmişti. THK 2000'lerin başına kadar kamu yararına dernek statüsünde, başta orman yangınlarının söndürülmesi olmak üzere birçok alanda önemli işler yapan ve halk desteğiyle yaşayan kurumlar arasında yer aldı. 2000'in başlarında ise birçok kurum gibi THK'daki rant da fark edilmiş ve yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı. Kurumun hayırseverlerden gelen ciddi bir geliri ve Atatürk'ten kalan devasa bir mal varlığı bulunuyordu. Söz gelimi Etimesut'taki havaalanının bugünkü piyasa değeri 6 milyar dolar, Laleli'deki otel ise 300 milyon dolar. Kurumun yöneticileri ve yönetimleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları 2018'de göreve gelen yeni THK Başkanı Bertan Nogaylaroğlu ve yönetimi tarafından ilk kez ciddi bir şekilde mercek altına alındı. Nogaylaroğlu THK'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili devletin kurumlarına soruşturma talebinde bulundu. Önce Vakıflar Genel Müdürlüğü denetleme yaptı, rapor hazırladı ancak rapor kayboldu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı denetim yaptı, bu rapor da bulunamadı. En son YÖK denetledi, onun da raporu kayboldu. Başkan Nogaylaroğlu baktı ki bu iş böyle olmayacak, parasını verip özel ve bağımsız bir uluslararası denetim şirketinin kapısını çaldı. Ernst & Young'a yaptırılan bu denetimde THK'nın iflas etmiş olduğu ortaya çıktı. Bu rapor dönemin CHP milletvekili Haluk Hepcan tarafından savcılığa gönderildi. İçinde neler yoktu ki? Haluk Hepcan'a ulaşıp bu bilgileri sordu. THK Üniversitesi'nde 3000'e yakın sahte diploma verilmiş. Sahte doçent olanlar bile var dedi ve ekledi. THK üzerinden dönen korkunç dolaplar var. Bir kredi alınmış mesela. Dolarla alınan kredinin oranı %29. Dünyada böyle bir kredi oranı yok. En son bu dosyaları aldım ve Cumhurbaşkanı'na gönderdim. Benim talebim üzerine THK'ya kayyım atandı. Ama yasal olarak 45 gün görev yapıp görevi seçimle gelen yönetime bırakması gereken kayyım, 2 yıldır kanunsuz olarak THK'yı yönetmeye devam ediyor. İşin tuhaf tarafı bir kişi de mahkemeye gitmiyor. Kurumda en çok delege sahibi olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan defalarca randevu istedim bu konuyla ilgili. Vermedi. İlginç değil mi? Kaldı ki Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları ile ilgili gerçeği de yaz bitip binlerce ağaç kül olduğunda öğrenecektik. Bu bölümün başında da anlattığım gibi 2021'in yaz aylarında ormanlarımız cayır cayır yanarken havadan söndürme noktasındaki yetersizliğimiz gündem olmuş, herkes yıllardır her yangında uçan THK uçakları nerede diye sormuştu. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sorulara cevabı "Bu uçaklar hurda, uçamaz" olmuştu. Üzerinden aylar geçtikten sonra öğrendik ki o uçaklar hurda değilmiş. Ve bunu Sözcü'den Yavuz Alatar'ın haberinde THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya söylüyordu. Başkan Kaya THK envanterindeki 9 uçaktan 6'sının uçmaya hazır olduğunu, hatta bakımları için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile anlaştıklarını açıkladı. İnanılır gibi değildi. Bunun üzerine haftalarca Tarım Bakanı Pakdemirli'ye şunu sordum. Bu açıklama doğru mu? Doğruysa kamuoyunu bu bilgiden bir haber olarak mı yanılttınız? Yoksa haberdar olduğunuz halde yalan mı söylediniz? Cevabı ne mi oldu? Hiçbir şey. Bakan Bey haftalarca sormama rağmen bu soruya hiçbir yanıt vermedi. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim merak ettiğim soru ise şu. Hangi ihtimal daha kötüydü acaba? Ülkemin bakanının ormanlar kül olurken yangın söndürme uçaklarının durumundan bir haber olması mı daha acıklı, yoksa haberdar olup o gerçeği söylememesi mi? 7. Ayrımın sonu. Sayfa 85.